Ayrım 11.
Daha sonra kentte bazı kadınlar Yusuf'u tuzağa düşürmek için birbirleriyle yarışırlar. Yusuf da Tanrı'dan şu yalvarıda bulunur: Rabbim, eğer bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara gönül verir ve bilmeyenlerden olurum. Bunun üzerine Tanrı onun duasını kabul eder ve kadınların tuzağına engel olur. Zira o her şeyi işitir ve bilir. Demek oluyor ki Muhammed'in bize tanımladığı Tanrı, her şeyi bilen, her şeyi işiten, her kulunun kalbinde yatanı keşfeden, sorunlarını çözebilen bir Tanrı'dır. Ve fakat her nedense bütün bu bilmişliği ve işitmişliğiyle sadece erkek kullarının, örneğin Yusuf'un, gönlündeki kötü eğilimlere engel olur ve onları günah işlemekten korur ve fakat kadın kullarının kötü eğilimlerine engel olmak ve onları korumak istemez. Erkek kullarına karşı öylesine düşkündür ve buna karşılık kadın kullarına karşı öylesine diş bilemektedir ki, kadın sınıfının kötülük yapmasını önlemek şöyle dursun, aksine kötülük yapmasına olanak tanır. Çünkü bunu yapmayacak olursa muhtemelen kadını suçlandırmak ve erkeği onun tuzaklarına karşı korumuş olmak zevkinden yoksun kalacağını hesaplamaktadır. Kadın sınıfına karşı güven beslememek ve kadınların düzenlerine ve hilelerine karşı hazırlıklı bulunmak hususunu dinsel inanç şekline sokmak için Muhammed'in yararlandığı diğer bir hikayede Süleyman peygamberin Amine adındaki cariye yüzünden başına gelen olaylarla ilgilidir ki Kur'an'ın Sad suresinde geçer. Her ne kadar Muhammed bunu da Yahudi kaynaklarından alsa da beraber hikayeyi yukarıdaki temel amaca oturtacak şekle sokmuştur. Gerçekten de Kitab-ı Mukaddes'ten öğrendiğimize göre Süleyman peygamber Sidon ülkesini keşfedip başta hükümdar olmak üzere halkın büyük bir kısmını kılıçtan geçirdikten sonra hükümdarın kızı Jereda'yı tutsak alır ve kendisine cariye yapar. Fakat kızcağız babasının ölümünü unutamadığı için gece gündüz feryadı figan ederek ağlar. Buna bir çare bulmak ve cariyesini teselli edebilmek üzere Süleyman şeytanlara emir verir ve kızın babasının hayalini canlandırıp odasına koymalarını ister. Bu emri yerine getirildiği andan itibaren Jereda sevgili babasının resmi karşısında secde etmeye başlar. Durum Süleyman'a duyurulduğunda Süleyman küplere biner ve derhal kızın odasına giderek resmi parçalar ve kızı puta taptı diye cezaya koyar. Ve bununla da yetinmez, çatısının altında puta tapma olayına fırsat yarattığı için kendi kendisini de cezalandırmak ister ve çölde bir köşeye çekilip yere diz çöker ve ağlayarak Tanrı'dan affe mağfiret diler. Ne var ki Tanrı Süleyman'a fazlasıyla kırılmıştır, İhmalkar davrandı ve çatısı altında puta tapma olayına sebep oldu diye. Bu nedenle onu cezasız bırakmak istemez ve şeytanları aracılığıyla Süleyman'a bir oyun tertipler. Şöyle ki, Süleyman'ın her daim üzerinde taşır olduğu devlet mührünü ayak yoluna gittiği ya da yıkandığı zamanlar cariyelerinden Amina'ya teslim etmek gibi bir adeti vardır. Ve işte mührünü ona bıraktığı günlerden birinde şeytan Süleyman kılığına girerek ve onun suretinde görünerek Amina'yı ziyaret eder ve ondan mührü ister. Karşısındakinin Süleyman peygamber olduğunu sanan Amina hiç tereddüt etmeden mührü teslim eder. Böylece devlet mührüne ve dolayısıyla hükümran güce sahip olarak şeytan tahta çıkar, hükümet etmeye başlar. Dilediği gibi kanunlar hazırlar ve mevcut kanunlarda değişiklikler yapar. Bu arada sahici Süleyman, hiç kimsenin tanıyamayacağı kılıklarda sokaklara düşmüş, günlerini halk arasında dilencilik yapmakla geçirmeye başlamıştır. Bu durum böylece 40 gün kadar sürdükten sonra şeytan, elindeki hükümranlık mührünü denize atarak kaçar. Bu işi 40. gün yapmasının nedeni Süleyman'ın Jereda'ya bir süre boyunca babasının resmine tapma olanağını vermiş bulunmasındandır. Denize atılan mührü bir balık yutar. Balığı avlayan balıkçılar hiç farkında olmadan onu Süleyman'a verirler. Süleyman balığın karnını açar, mührü bulur ve bu suretle hükümranlığına kavuşmuş olur. Ve ilk iş olarak şeytanın yakalanmasını ve boynuna bir taş bağlanıp göle atılmasını emreder. Bu olay ona kadına güven beslemenin ne demek olduğunu öğretmiştir. İşte Süleyman peygamberin kendi kudret ve ilminin tılsımı olan mührü Amina'ya teslim etmesi ve Amina'nın da onu Süleyman kılığındaki bir şeytana vermesi ve bunun sonucu olarak hükümranlığını yitirmesiyle ilgili hikayeyi Muhammed Tanrı'nın ağzından çıkmış gibi Kur'an'a şu şekilde koymuştur. Ant olsun ki Süleyman'ı denedik. Hükümranlığını zayıf düşürdük. Sonra eski haline döndü. K38 Sad Suresi ayet 34-30. Hemen belirtmek gerekir ki Tanrı'nın bu şekilde davrandığını söyleyerek bu olayı kadına güven beslemek doğru değildir inançlarına destek kılmak, Tanrı fikrini yüceltmez, aksine zedeler. Zira yukarıdaki hikaye aslında Tanrı'nın kadını küçültmek ve erkeği üstün göstermek hususundaki tarafgirliğinin yeni bir kanıtıdır. Çünkü hikayeye göre şeytanı Süleyman peygamber kılığında Amina'nın karşısına çıkartan ve yanıltan ve böylece hükümranlık mührünün sahte Süleyman kılığındaki şeytana verilmesine sebep olan Tanrı'dır. Zira Tanrı Süleyman'ı denemek arzusundadır. Şu hale göre Amina'yı suçlu saymak yanlış ve hatta hak ve insaf ölçülerini unutmak olur. Eğer doğruyu açıklamak gerekirse asıl sorumluluk, Süleyman'ı deneyeceğim diye şeytanı Süleyman kılığına sokan ve bu suretle zavallı Amina'nın aldanmasına vesile olan Tanrı'dır. Ve Tanrı bunu Muhammed'in anlatışıyla sırf erkek kulunu kadın denilen şeytana aldanmamayı öğrenmek için yapmıştır. Söylemek gereksizdir ki bütün bunların Tanrı ile ilgisi yoktur. Çünkü bunlar sadece Tanrı'yı bu şekilde tanımlayan Muhammed'in düşüncelerinde öngörülmüştür. Şeriat zihniyetine saplı olanlar için Tanrı'nın bu şekilde davranması doğaldır. Çünkü Kur'an'da her iyiliğin ya da her kötülüğün Tanrı'dan gelme olduğu yazılıdır ve mutlak keyfiliğe sahip olarak Tanrı dilediğini sapıtır ve dilediğini doğru yola çıkarır. Bu itibarla kadın sınıfına bu tür oyunlar oynaması olağandır. Kadını erkeğe itaatkar kılmak için her şeyi yapmanın caiz bulunduğunu bu şekilde kanıtlaması uygundur. Muhammed'e göre kadın her şeyi ile kötü ve bu kötülüğü içerisinde erkekler için tehlikeli bir yaratıktır. Kadını sadece fitneci, şeytan, küfran, nankör olarak ya da benzeri şekillerde tanımlamakla kalmamış, fakat sesindeki cinsel içerik bakımından da erkekler için şeytani bir tehlike saymıştır. Bundan dolayıdır ki kadınların konuşma özgürlüğünü dahi Tanrı ve peygamber yasaklarıyla kısıtlamaya çalışmıştır. O kadar ki kadınların hoş bir eda ile konuşmalarının ve seslerini işveli sözlerle belirginleştirmelerinin ve işveli bir sese özenmelerinin caiz olmadığını söylemiştir. Bir hadisinde şöyle emretmiştir: yabancı bir erkekle konuşurken hoş bir eda ile konuşmayın. Yoksa kalbinde cinsel hastalığı bulunan kimse cinsellik ümidine kapılır. Kadınların şarkı söylemelerini ve daha doğrusu musikiyi, askeri musiki hariç, yasaklamasının bir nedeni de budur. Nitekim Ebu Davud'un naklettiği bir hadise göre Muhammed, "Kulağın zinası musikidir, musiki kalpte nifak doğurur," demiştir. Ve erkeğin şehevi duygularını uyandırır korkusu ile musiki çeşitlerinden pek çoğunu yasaklamıştır. Özellikle güftesinde içkiye, sevişmeye ve aşka dair sözler bulunan ya da kadın vücudunu tasvir edici olan musiki türlerini haram saymıştır. Yine bunun gibi kadın erkek bir arada ve içkili yerlerde bu şekilde dinlenilen musikiyi ya da şarkıcı kadınlar tarafından sahnede ve şu veya bu şekilde icra olunup da erkekler tarafından dinlenen musikiyi tüm olarak yasaklamıştır. O kadar ki Taberani'nin rivayet ettiği bir hadiste Muhammed, "Çengi bir kadının çengilik ücreti haramdır. Bunun hayasız yüzüne bakmak da haramdır. Çenginin ücretinin semeni kelpten farkı yoktur," diyerek musikiye karşı olan düşmanlığını bir yandan kadına ve diğer yandan köpeğe karşı beslediği husumetiyle birleştirmiştir. Çünkü bilindiği gibi kelp sözcüğü köpek karşılığıdır ve Muhammed bir hadisinde Müslümanları kelp bahasından, zina kazancından ve kehanet ücretinden nehyetmiştir. Yani köpek alım satımından elde edilen bedeli ne kadar haram saydı ise şarkı söyleyen kadına sağlanan ücreti de o kadar haram saymıştır. Çenginin ücretinin semeni kelpten farkı yoktur derken anlatmak istediği budur. Fakat hemen ekleyelim ki bu yasaklar sadece kadınların sahnede şarkı söylemeleri ve erkeklerin onları velev ki perde arkasından dahi olsa dinlemeleri hallerine inhisar etmiş değildir. Gözde görülmese dahi, sesinde işve ve cinsellik bulunan bir kadın tarafından söylenip de erkekler tarafından dinlenilen her tür musikiye şamildir. Bütün bu esaslar ve yasaklar, günümüzde Tanrı ve Peygamber emirleri olarak Müslüman yığınlarına belletilen şeylerdir. Ne hazindir ki, bu tür dinsel emirlerle toplumsal ahlakı sağlamaya çalışanlar, insan denilen varlığı ne ilkel kertede tutmaya çalıştıklarının farkında değillerdir. Uygarlık gelişmesinin en etkili araçlarından olan musikiye dadanmakla kişiyi taş devri yaratığı haline getirdiklerini düşünmezler. Üstelik erkek sınıfını kadının işveli sesine karşı mukavemet edemeyecek kadar aciz ve zavallı kabul etmenin ne kadar haysiyet kırıcı olduğunu da hesap edemezler. Kadının kötülük kaynağı şeytan ve fitneci ya da boşboğaz olduğu ve kocasının sırlarını tutmadığı şeklindeki ve benzeri tanımlamalara Muhammed çoğu kez kendi haksız davranışları sonucu başvurmuştur. Örneğin kadınların sır tutmaz oluşu ya da kıskançlıkları konusunda suçlamalara sebep olaylardan biri, cariyesi Maria ile Hafsa'nın odasında cinsi münasebette bulunması ve bulunurken Hafsa tarafından yakalanmasıdır. Bilindiği gibi bu vesile ile Muhammed kendi hatalı davranışını örtbas etmek üzere Hafsa'dan bu olayı diğer karılarına anlatmamasını istemiş ve bir daha Maria ile yatmayacağına dair yemin etmiştir. Fakat Hafsa kendi yatağında başka bir kadınla yatar bulduğu Muhammed'in olumsuz davranışından pek haklı olarak incindiği için olanı biteni kendisine çok yakın bildiği Ayşe'ye anlatmış. Ayşe'nin de bunu Muhammed'in diğer karılarına aktarmasıyla her şey açığa vurulmuştur. Söylemeye gerek yoktur ki böyle bir olay dolayısıyla Hafsa'nın sırf içini boşaltmak ve rahat etmek için gördüklerini Ayşe'ye anlatması kadar beşeri bir şey olamaz. Aynı durumda bırakılan her insanın yapacağı şey en azından budur. Bu itibarla Muhammed için Hafsa'nın tutumunu kıstas yapıp tüm kadınlara şamil bir kötüleme yoluna gitmek insaf kuralları ile bağdaşmaz. Ne var ki kadının kötülük kaynağı olduğu inancına Muhammed öylesine saplanmıştır ki eşlerine dahi bu yüzden olmadık haksızlıklar yapmıştır. Her ne kadar karıları lehinde zaman zaman hoş sözler söylememiş değildir. Örneğin Adem peygambere üstünlüğünü belirtmek için, onun karısı ona günahta yardımcı oldu, benim zevcelerim ise bana ibadette yardımcıdırlar şeklinde konuştuğu görülmüştür. Fakat dinlenebilir ki, genellikle kadınlar aleyhindeki görüşlerini hep karılarından geldiğini söylediği huzursuzluklar vesilesiyle ortaya vurmuştur. Bu huzursuzlukların doğmasında karılarının birbirleriyle çekişmelerinin ve kıskançlıklarının rolü olduğu söylenir. Fakat hemen belirtelim ki, bu çekişmelere ve özellikle bu kıskançlıklara herkesten önce kendisi sebebiyet vermiştir. Gerçekten de haremine iki düzineye yakın birbirinden güzel kadın katması ve bazı karılarını diğer bazılarına tercih eder olması ve örneğin Ayşe'yi gözde kadın yapması ve Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir şeklinde konuşması, bu kıskançlıkların oluşmasını izah bakımından verilebilecek örneklerdendir. Ne var ki kendi sebep olduğu bu kıskançlıklar yüzünden karılarının birbirleriyle kavgalaşmaları herkesten önce onu rahatsız etmiş olmalıdır. Bu kavgaları önlemek maksadıyla başvurduğu usuller ise daha da büyük huzursuzluklara yol açmıştır. Zira Ayşe hakkında bana eziyet vermeyin, zira vallahi Ayşe'den başka hiçbirinizin yorganına bürünmüşken bana vahiy gelmedi diye tehdit ederek onları daha da büyük bir kıskançlığa ve dolayısıyla üzüntüye sürüklediği görülmüştür. Yukarıdakine benzer nice olaylar ki hep Arap kaynaklarının ortaya vurduğu şeylerdir, söz konusu huzursuzlukların sorumluluğunun Muhammed'e ait bulunduğunu izaha yeterlidir. Ve şu da bir gerçektir ki, kadın sınıfının kötü olduğuna dair saplı bulunduğu inançları son nefesini vereceği ana kadar aynı şiddette ortaya vurmaktan geri kalmamıştır. Nitekim kendisini ölüme sürükleyecek olan hastalığa yakalandığında, karılarının göstermiş olduğu ihtimama rağmen onları kötülükle suçlaması ve hatta kendisini iyileştirmek için uyguladıkları sağlık tedbirleri yüzünden onları cezalandırması bu inancının son tezahürlerindendir. Bu olayları kısaca hatırlatmak yerinde olacaktır. Hicretin 11. yılında Muhammed Şam üzerine yürümek maksadıyla seferberlik hazırlığına başlar. Fakat başladığı sırada şiddetli baş ağrılarıyla mahiyeti bilinmeyen bir hastalığa yakalanır. Başına sargı sararak halkın karşısına çıkmaya çalışırsa da hastalığı artıp ızdırabı çoğaldığı için yatağa düşer. Her ne kadar peygamberliğini ilan ettiği tarihten o ana gelinceye kadar her daim Tanrı ile temas halinde bulunduğunu, Tanrı'nın meleklerinin kendisine yardımcı olduğunu, kendisine her şeyden haberdar kıldığını, her türlü tehlikeden kurtardığını söylemiş olmasına ve onun irşadıyla başkalarının hastalığına çare bulduğunu söylemiş bulunmasına rağmen, bu kez kendisine musallat olan hastalığın ne olduğunu ve ne ilaç almak gerektiğini bir türlü keşfedemez ve baş ağrıları ve yüksek ateş nedeniyle kıvranır. Hastalık ateşi daha da artınca etrafındakilere, üzerime muhtelif 7 kuyudan alınmış 7 tulumdan su dökünüz. Bu takdirde ahalinin yanına çıkarak tavsiyelerde bulunmam ümit olunur diye konuşur. Bu dileği üzerine onu Hafsa'nın leğenine oturturlar ve yeter yeter deyinceye kadar üzerine su dökerler. Biraz rahatlık hissedecek gibi olur ise de durumu giderek ağırlaşır ve bayılarak yatar kalır. Eşlerinden Ayşe ve Ümmü Seleme ve amcası Abbas İbn Abdülmuttalip ve kızı Fatma başının ucuna toplanırlar ve çare bulmaya çalışırlar. Hastalığın zatülcenp olduğunu ve burun otu ilacının iyi geleceğini düşünürler. Abbas, elbette ben bu ilacı damlatacağım diye ısrar eder ve Huni ile Muhammed'in burnuna ilacı damlatır. Uyandığı zaman Muhammed yapılan tedaviye kızar ve ilacı kim damlattı, niçin bu ilacı damlattınız diye sorar. Etrafındakiler amcan Abbas damlattı derler. Abbas da onları teyiden, ey Tanrı elçisi, biz senin zatülcenp hastalığına tutulmuş olmandan korktuk diye ekler. Bunun üzerine Muhammed sanki suç kadınlarda imiş gibi, bu ilacı kadınlar işte şu memleket tarafından getirdiler diyerek Habeşistan toprağını işaret eder. Ve ben Tanrı katına saygılı olduğum için bana bu hastalığı musallat etmez, beni bu hastalıkla cezalandırmaz diye konuşur. Böylece hastalığın teşhisi ve tedavi usulleri konusunda karılarını ve daha doğrusu kadın sınıfını suçlamış olur. Ne var ki bu sözleri söylerken vaktiyle şeytanın Müslüman olduğuna ve kendisine daima yardımcı bulunduğuna dair söylediklerini unutmuştur. Hiç kimse de ona "Nerede senin Müslüman şeytanın, sana şimdi yardımcı olmuyor?" diye sormamıştır. Öte yandan unutur göründüğü bir şey daha vardır ki o da yine vaktiyle hastalıklar konusunda söylemiş olduğu sözlerdir. Gerçekten de veba hastalığının ya da karın hastalığının ya da zatürre cinsi hastalıkların şehadet mesabesinde olup bu hastalıklar yüzünden ölenlerin Tanrı yolunda ölmüş sayılacaklarını ve bu tür hastalıkların Tanrı'ya saygılı olanlara musallat olduğunu söyleyen kendisidir. Yine aynı şekilde hastalığın Tanrı'dan gelme olduğunu ve bu itibarla hastalığa çare aramamak gerektiğini ve hastalık ateşi ne kadar yüksek olursa o oranda günahlardan kurtulmuş olunacağını söyleyen de kendisidir. Eğer bütün bu söyledikleri doğru ve gerçekten Tanrı'dan gelme idiyse bu takdirde bu kurallara herkesten önce kendisinin uyması ve örneğin tedavi usullerine başvurmaması ya da ateşinin yükselmesi sırasında üzerine su dökülmesini istememesi gerekirdi. Çünkü başkalarına talkım verirken kendisinin salkımı yemesi peygamberliğinden beklenmezdi. Ve eğer söyledikleri doğru idiyse, bu takdirde veba ve zatüre gibi hastalıklardan hiç de daha ağır olmayan zatülcenp hastalığına yakalanmaktan korkmaması ve bu hastalığı Tanrı'ya saygılı olmayanlar için gönderilmiş ceza olarak tanımlamaması gerekirdi. Fakat hastalıklar ve bunların tedavi usulleri konusunda söylemiş olduğu sözlerin muhtemelen pek geçerli olmadığını düşündüğü ya da yakalandığı hastalığın tıpkı diğer hastalıklar gibi Tanrı'ya saygı beslemek ve beslememekle ilgisi bulunmadığını çok iyi bildiği içindir ki çelişmeye düşme pahasına da olsa ateşini düşürtme çarelerini aramış ve kötü bir hastalığa layık kılındığı kanısını önlemek üzere burun otu damlatılmasına karşı çıkmıştır. Bütün bu hususlar bir yana, bizim şimdi burada belirtmek istediğimiz daha ziyade şudur ki, hastalığın zatülcenp olduğunu sanan ve ve bu nedenle burun otu damlatan kişi kendi amcası Abbas olduğu halde Muhammed, hiddetini amcasından değil fakat zavallı karılarından çıkarmak istemiş ve "Tanrı beni bu hastalıkla cezalandırmaz. Amcam hariç olmak üzere evde bulunanların hepsinin burnuna burun otu ilacı damlatılacaktır. Emrini vermiştir." Bu emri derhal yerine getirilmiş ve yukarıdaki olayda hiç dahli olmayan karılarının her birinin burnuna bu ilaçtan damlatılmıştır. Oruçlu durumda bulunan Meymune dahi